İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam Harun Yahya TV, Mavi Karadeniz Radyo, Güneydoğu Alay ve Çay TV, Adana Ceyhan, CRT TV ve Radyo Ankara Beypazarı, Seylan TV, Mardin Kanal 47'den canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programına yine sizlerle birlikteyiz. Bu akşamki konuklarımız Doktor Oktar Babuna, Serdar Dayanık ve Elçin Tatman'la birlikteyiz. Nasıl başlamak istersiniz?
Fosillerle başlayalım o zaman.
Artık alıştık. Evet.
Darwinizmi yıkan fosiller tabii Allah'ın da yarattığını ispatlıyor her şeyden önemlisi. 300 milyon fosil var evrimi yalanlayan. Darwinizm bilimsel delillerle yerle bir oldu. Hocamızın da 1979'dan beri yaptığı faaliyetlerle dünya çapında bir mağlubiyete uğradı. Bu sapkın pagan felsefesi. Tabii ki en önemli delilleri fosillerin olması. Özür dilerim. Şimdi fosilleri görelim. 60 milyon yıllık gelincik kafatası görüyoruz burada. Bakın kafa şekline dikkat edelim. Tam 60 milyon yıllık diş yapısı çok detaylı olarak görüyoruz. Günümüzdeki haliyle en ufak bir farklılık göstermiyor. Demek ki evrimin olmadığını gösteriyor inşallah. 54 milyon yıllık levrek fosili görüyoruz. Kuyruğu, yüzgeçleriyle. Günümüzdeki halinin milimetrik olarak aynısı. En ufak bir değişikliğe uğramamış milyonlarca yıl boyunca demek ki evrim yok. 290 milyon yıllık semender fosili görüyoruz. Günümüzdeki halinin aynısı. 70 milyon yıllık zebra kafatası. Yine en ufak bir değişikliğe uğramadığını görüyoruz. Milyonlarca yıl boyunca. 50 milyon yıllık kabuk böceği, 50 milyon yıllık bir fosil hiçbir değişikliğin olmadığını gösteriyor 50 milyon yıl boyunca. Bu da günümüzdeki hali. 60 milyon yıllık kozalak fosili görüyoruz. Günümüzdeki halinin aynısı. Hiçbir değişikliğe uğramamış. Yine 50 milyon yıllık kelebek görüyoruz. Çok detaylı bakın bacakları, gövde yapısı, kanatlarıyla. Günümüzdekinin aynısı. Hiçbir değişikliğe uğramamış. Evet, kurbağa fosili 23 milyon yıllık. Günümüzdekinin aynısı. 108 milyon yıllık çekirge fosili bakın. Tüm kanatlarıyla, bacaklarıyla, gövde yapısıyla günümüzdekinin aynısı. Fosiller bize net olarak hiçbir şekilde evrim olmadığını gösteriyor. 84 milyon yıllık benekli fok kafatası. Evet, dişlerin yakın plan çekimi görüyoruz. Hiçbir değişikliğe uğramadığını görüyoruz. Milyonlarca yıl boyunca. 65 milyon yıllık kaplumbağa. Evet, günümüzdekinin aynısı. Yani sırtındaki bu şeyiyle, organıyla. Eviyle daha doğrusu. 50 milyon yıllık yarasa fosili, bacakları, bakın gövde yapısı, kanatlarıyla. Günümüzdekinin aynısı. 150 milyon yıllık ringa balığı. Kuyruğu, gövdesi, omurgası. Gövde şekliyle, her şeyiyle aynısı. Milyonlarca yıl boyunca en ufak bir değişikliğe uğramamış. 23 milyon yıllık yengeç fosili görüyoruz. Evet, günümüzdekinin aynısı olduğunu görüyoruz çok net bir şekilde. 95 milyon yıllık kadın balığı fosili. Bakın balığın şekline dikkat edin şimdi. Gövde yapısına. Yüzgeçleri, omurgası. Günümüzdeki haliyle en ufak bir değişikliğe uğramadığını görüyoruz. 375 milyon yıllık güneş mercanı. Çok net olarak şekilleri bakın görünüyor, korunmuş. Günümüzdekinin aynısı, tıpatıp aynısı. Hiçbir değişikliğe uğramamış. Evet, günümüzdeki çınar yaprağı, fosil hali en ufak bir değişikliğe uğramadığını gösteriyor. 50 milyon yıllık yaban arısı görüyoruz burada. Bakın kanatları çok net korunmuş, çok gövdesi, baş kısmı, antenleri, bacakları, ayakları. Yaban arısı günümüzdeki haliyle tıpatıp aynısı. 54 milyon yıllık sumak yaprağı. Bakalım şekline şimdi. Damar yapısı şeklini görüyorsunuz. gürüm zekanı geçtik. Ama 25 milyon yıllık suikastçı böcek burada. Günümüzde yaşayan suikastçı böcek. En ufak bir değişikliğe uğramadığını görüyoruz. 93 milyon yıllık sabun ağacı yaprağı. Çok detaylı olarak korunmuş bir fosil. Günümüzdeki haliyle aynısı. En ufak bir değişikliğe uğramamış. 300 milyon yıllık deniz lalesi. Bu da çok detaylı korunmuş bir fosil. Evet, günümüzde yaşayan deniz lalesiyle hiçbir değişikliğe uğramadığını, yani hiçbir şekilde evrimleşmediğini, Allah'ın yarattığını ispatlıyor. Evet, daha detaylı bilgi için yaratilismuzesi.com adresine girerlerse binlerce fosil var. Toplamda da 300 milyon üzerinde fosil var. Darwinizmi yalanlayan ve canlıların milyonlarca bir yıl boyunca, hatta milyarlarca yıl boyunca, çünkü bazı canlılar milyonlarca yıldan daha da eski, milyar yıllık canlılar var. Mesela 3,5 milyar yıllık bakteri fosilleri var. Siyanobakteri. Günümüzdeki siyanobakterilerin, ki bunlar fotosentez yapan mavi yeşil algler, yosunlar. Bunların hiçbir şekilde değişikliğe uğramadığını görüyoruz. 3,5 milyar yıl boyunca ve birdenbire ortaya çıkıyorlar. Dolayısıyla evrimin olmadığını, Allah'ın yarattığını kesin olarak ispatlıyor. Çünkü Darwinizmin iddiası türlerin tesadüfi değişikliklerle başka türlere yavaş yavaş dönüştüğünü iddia ediyordu. Canlılığın tesadüfen başladığını. Halbuki bilim bize çok net deliller. Bakın, fosil kayıtları, proteinlerin oluşmasının imkansızlığı, genetikten gelen bilgiler sadece Allah'ın yaratmasıyla olduğunu ortaya koyuyor. Nitekim fosil kayıtları da bunun çok net, somut kayıtı. Çünkü canlılar mükemmel, eksiksiz bir şekilde birdenbire ortaya çıkıyorlar. Milyonlarca yıl önce, 100 milyon yıl önce, 500 milyon yıl önce, 600 milyon yıl önce ve hiç değişmiyorlar. Bu hiçbir şekilde evrenin olmadığını gösterir. Zaten aksi de olamaz. Yani tesadüfi hiçbir değişiklik canlılıkta değişiklik meydana getiremez. Ancak sakatlık, hastalık ve ölüm meydana getirebilir. Bunu biliyoruz net olarak. Tıptan biliyoruz, fizyolojiden biliyoruz, genetik biliminden, moleküler biyolojiden biliyoruz. Evrimin yıkıldığını görüyoruz. Bilimsel kanıtlarla Allah'ın yarattığını ispatlıyor fosil kayıtları.
İnşallah. Evet doktor hocam, fosil kayıtları Allah'ın yaratma sanatının en büyük delillerinden bir tanesi. Tabii sadece fosil kayıtları değil, günümüzde yaşayan canlılar da Yüce Rabbimizin yaratma sanatının, ilminin, gücünün, kadrinin çok büyük delilleri olarak günümüzde halen yaşamlarını sürdürüyorlar. Biz de bu canlılara bakıp onların sahip oldukları bu muhteşem, mükemmel, ihtişamlı özelliklerini görüyoruz ve her defasında her canlının sahip olduğu bu özellik bize Rabbimizin yaratma sanatını gösteriyor. Bunlardan bugün yine bir tanesini izleyicilerimize paylaşalım istersen. Kamuflaj mucizesi diyeceğim ben buna. Çünkü hakikaten bir mucize kamuflaj. Şimdi tabii bir hayvanın bulunduğu ortama, yani yaşadığı hayatının tamamını sürdürdüğü ortama tam bir uyum içinde bir görünüme sahip olması ve hatta bazılarının da yine yaşamlarını geçirdikleri ortamın ihtiyaca göre rengine bürünmesi veya aynı deseni bedeninde göstermesi son derece önemli, çok muhteşem bir olaydır. Tabi böyle anlatırken çok basit, çok kolay gibi geliyor insana. Sanki böyle alelade bir şey, zaten olabilirmiş gibi geliyor ama ya inanın, ne benim bu konuyu anlatırken kullanacağım kelimeler bu hayvanların bu muhteşem özelliklerini tarif edebilir. Ve tabii ki Rabbimizin yaratma sanatını hiç tarif edemez. Çok zayıf kalır. Bu muazzam uyum inşallah Allah'ın çok yüce bir yaratıcı olduğunu bize bir kez daha kanıtlıyor. Nedir o? Kamuflaj mucizesi. Şimdi bakın, resimde görüyorsunuz. Bir canlı var ama artık bu bir canlı mı yoksa bir bitki mi, yani bir yaprak mı, ayırt etmek hakikaten çok zor. Bakın, bu resmi biz kasten biraz büyüttük ki bu antenleri, ayağı, o minik kafası belli olsun da hemen bakar bakmaz anlayalım. Yoksa bunu bulunduğu ortamda fark etmek imkansız.
Ya normal yaprak yani bu, maşallah.
Evet, bildiğiniz çürümüş, yani sonbahar gelmiş, artık dökülecek, dökülmek üzere olan, rengi solmuş, Üzerinde hatta değil mi doktor hocam, doktor olduğu için daha iyi bilir. Üzerinde ufak tefek böyle mantar hastalığını andıran desenler var. Evet. Ki bu yapraklarda biliyorsunuz var olan bir hastalık. O yetmiyor. Yaprağın malum ortasına bir damar gibi geçen o su taşıyan damarı. Yine kılcal damarlar. Yani bütün rengi, deseni, hastalık, damarlar, kılcal damarlar,
solmuşluğu. Çünkü taze görünümlü olursa onu tehlikeye düşürür.
Tabii inşallah. Her şeyiyle bu canlıyı hakikaten bitki midir, böcek midir ayırt etmek gerçekten mümkün değil. Şimdi biz ileriki resimler de var Oktar, onları da gösterebilirsek. O resimlerde de yine bakın aynı şey, bulunduğu ortamın rengine bakın. Aynı tonda ve muazzam bir desen var üzerinde. Bakın onlar kan damarları değil. Yani bu sizi yanıltmasın. Yani hayvanın ihtiyacı olan damarlardan işte kan taşınıyor da onlar da belirgin bir şekilde görünüyor değil. İskelet yapısı da değil. Birebir genelde bu canlı yapraklar üzerinde yaşadığı için yaprakların özelliğinin aynısı tıpatıp canlının üzerinde var.
Yine yani diğer bir çekirgeye benzemiyor ki, bu bir bitkiye benziyor maşallah.
Yani evet, yani bir baktığında insan hakikaten, şimdi büyük olduğu için biraz tabii daha net oluyor ama orijinal ortamında görseniz ancak hayvan hareket etmesi gerekir sizin onu fark edebilmeniz için. Yani hareket etmese o geçersiniz, o da bir yaprak türü dersiniz. Hareket ettiğinde de irkilirsiniz tabii, yani bir yaprak nasıl oldu böyle hareket etti dersiniz. Şimdi bakın bir mesela şekil, buyurun. Ya burada görmek canlıyı yani mümkün değil. Ya o kadar tam uyum. Yani en ufak bir şey yok. O kadar harika ki rengi, rengin parlaklığı, rengin geçişi, gölgesi. Yine bakın damarlar. Yani mesela ayakları da yeşil. Yani evet, yaprak renginde, bacakları da o minik, başı mesela o da yeşil. Bakın antenleri de yeşil. Yani bulunduğu ortama birebir uyumlu, aynı şekilde ve aynı desene sahip bir canlı daha. Yine ileride de doktor hocam birkaç tane yine bakın size bir kamuflaj mucizesi daha. Yani artık insanın aklı almıyor. Yani çok olağanüstü, insanın aklının sınırlarını zorluyor. Bu canlı hareket etmesin, mümkün değil ayırt edemezsiniz bulunduğu ortamdan. Ya tahtanın renginin aynısı.
Ya hocam, şimdi bir şey soracağım.
Tabii buyurun.
Kusura bakmayın.
Estağfurullah.
Bu canlı normalde bu renk ve niye, yoksa normalde başka bir renk ve avlanmak üzereyken mi bu renge dönüşüyor, yani kamuflaj evet, oluyor?
Evet, bu canlı yaratıldığı ilk günden beri bu ortamda yaşayacağı bilindiğinden bu renklerle yaratılıyor. Biz buradan ne anlıyoruz? Bir, bu canlıyı ortak bir aklın yaratmış olması gerekir. Niye ortak bir akıl? Yani aynı akıl. Çünkü bu canlının yaşayacağı ortamın da bilinmesi gerekir. Evet. O da yetmez, o ortamın sahip olduğu özellikler de bilinmesi gerekir. O da yetmez, o ortamda yaşayacak diğer canlıların, canlı türlerin de karakterleri, yapıları, özellikleri, nasıl beslendikleri, bunun da bilinmesi gerekir. Dolayısıyla hepsi ortak bir aklın ürünüdür. Hepsi ortak bir aklın eseridir. Yani bunlar sanat eseri.
Evet.
Yüce Rabbimiz yeryüzündeki en büyük sanatı yaratan Yüce Rabbimiz olan Allah'tır. Bu onu gösteriyor bize. Başka türlü bunun olması mümkün değil. Bakın, evrimci kafanın peşinden gidenler diyorlar ki, işte malum teori var ya, her şey tesadüfen olmuş, rastgele olmuş, işte biraz çamur, işte biraz zaman, malum milyonlarca yılı çok seviyorlar. Ondan sonra işte biraz da böyle rastgele olaylar eşittir işte yaratılış. Haşa onların şeyle tabi. Böyle bir şey yok. Çamurdan bu mükemmel özellik, renk, desen, sanata ait bir şey çıkmaz. İsterse milyarlarca yıl geçsin. Ya sonsuz zaman geçsin yine çıkmaz. Bu yalan. Dolayısıyla burada ortak bir aklın eseri olduğu çok açık. Biz bunu görüyoruz. Mesela kamuflaj mucizesi bunu gösterir. Bakın buyurun. Şimdi burada hadi bulun canlıyı. Mümkün değil, bulamazsınız. Bak büyüttük yine bulamazsınız. Ya üzerindeki canlı değil, o şey küçük bir arıya benziyor galiba ama evet, o değil.
Onun altındaki.
Evet, onun altındaki. Peki niye aynı renk?
Sarı.
Bakın yani içinde bulun.
İşte tabii.
Sanki yani
bir parçası.
Evet. Tabii. Zaten oradaki amaç o. çiçeğin bir parçasıymış görünümü verip işte şu anda o sevimli canlı avlandı. O minik arı oraya kondu ama hayatın hatasını yaptı. İşte kamuflaj mucizesi böyle bir şey. Sizin de az önce dediğiniz gibi kamuflaj iki şeye yarıyor. Bir
avlamaya.
Savunma sanatı. Bu bir savaş teknolojisidir. İki, dediğiniz gibi avlanma. Yani hiçbir canlı oradaki sevimli arı gibi o çiçeğin içinde yaşayan canlıyı o bitkiden ayırt edemez. Mümkün değil. Ya biz ayırt edemiyoruz. Evet. Hayvancağız nasıl ayırt etsin? Peki bu rastgele olur mu? Rastgele olsaydı mesela burada gördünüz ki göremediğiniz şu anda fark etmek mümkün değil aslında. Tabii. Yani hayret verici bir şey artık bitkinin değil taşın renginde.
Evet. Yani
çünkü niye? Yüce Rabbimiz bu canlının o kayalıkların içinde yaşayacağını, etrafında dal, budak, çerçöp olacağını bildiği için aynı renkte, aynı türde bir şeyde, desende canlı yaratıyor. Ve bu canlı gayet sakin, gayet ferah. Hiç böyle bak kendini saklamaya ihtiyacı yok, ortalıkta evet. geziyor. Şimdi bakın, bu da çok büyük bir risktir aslında bir canlı için. Yani nereden bilsin bu canlı o ortamla uyum sağladığını? Renk olarak, desen olarak, gölge olarak. Nereden bilsin? Peki bu rahatlık nereden geliyor? Yani ortalıkta dolaşan bir canlıyı özellikle böcekleri, değil mi? Kuşlar rahatlıkla avlarlar. Ama böyle olmuyor bunlarda. İşte çünkü bu canlıların hepsine Allah, Yüce Rabbimiz ilham ediyor. O yüzden bu rahatlıkta yaşadıkları alanda hayatlarını geçirebiliyorlar. Ve bakın bu çok büyük bir risktir. Mesela orada artık yani o kadar olağanüstü bir kamuflaj teknolojisi var ki. Bakın okla işaret etmek zorunda kaldık. Yoksa bak inanın şu ok olmasın arar durursunuz orada hocam diye. Bulmanız mümkün değil. Yani desen, kırılganlık, efendim kenardaki damarlar, çatlaklık, hepsi bir renk, rengin açıklığı, koyuluğu, hepsi birebir nasıl uyumlu olur? Nerede bunda şimdi rastlantı? Nerede bunda tesadüf? Ya böyle bir şey mümkün değil. Olamaz. Olmamıştır. Bu çok büyük bir yalandır. Bakın canlı maşallah Allah'a o kadar teslimiyetli ki ulu orta duruyor orada. Gayet sakin ve hiç hareket de etmiyor. Yani böyle gayet sakin açık bir alanda durabiliyor. O tavrıyla o canlı Allah'a tesbih ediyor işte. Beni Allah yarattı diyor. Bakın burada şeyle açıklamalı bir resmimiz var ama şimdi ok olmasa samimi olun lütfen. Görebilir misiniz o canlıyı orada? Hı-hı. Ya mümkün değil. Renge bakar mısınız ya? Birebir aynı.
Hadi desen de var artık yani üzerinde yani.
Tabii bak ağaç mesela kabuğunu. Tabii yosun
aynı
gibi
desen.
Duruyor. Bak yazıda ne diyor? Resimde ağaç kabuğunu taklit eden bir çekirge türü görülmektedir. Ya ne demek bu? Ağaç kabuğunu taklit eden bir çekirge. Bir kere taklit için akıl lazım.
Evet.
Bilgi lazım. Ustalık lazım. Peki bu bilgi nereden geliyor bu çekirge? Ustalığı nerede öğrendi? Peki bu taklit kabiliyeti nereden geliyor bu çekirge? Rastlantı sonucu. Nasıl bir rastlantı bu? Yani hepsi mükemmel ama mükemmel bir şey rastlantıyla olmuş. Ya böyle iddia mı olur ya? Yani çocuklar güler buna. Ayıp
kendi,
yani.
Kendi vücudunda yapamazsın ki zaten böyle bir şey. Yani hayır, onun bilgisi tabii. bile olsa tabii. O kimyasal molekülleri keşfetti diyelim, kimyager oldu. Onun üretilmesi gerekiyor. Üretecek bir fabrika, laboratuvar bir teknoloji gerekiyor. Onu kendi vücudunda nasıl yapacak? Zaten yapamaz böyle bir şey.
İnşallah.
En fazla onun boyasını yapabilir. Yani o da insan yapabilir onu da.
Tabii onun için evet. akıl gerekir, bilgi gerekir, uzmanlık gerekir, teknoloji gerekir.
Evet.
Sırf şuradaki boyayı siz yapabilmek için veya oraya uyumlu bir canlıyı boyayıp oraya koyabilmek için bayağı bir teknoloji gerekir. Çok da uğraşmanız lazım. Fakat bakın Yüce Rabbimiz ne kadar kusursuz yaratmış görüyorsunuz. Yani hiç kusur göremezsiniz. Çok uyumlu zaten. Allah uyumlu yaratandır. İşte bu da bir ayettir. Burada yine bu canlı vesilesiyle tecelli etmiştir. İşte buyurun hadi bulun bakalım canlıları. Bulamazsınız mümkün değil.
Bilmiyorum.
İşte okla işaret ettik. Soldaki sevimli canlı. Yani bu nasıl bir şey ya? Bak dalları var incecik. Dallar kurumuş. Yani susuzluktan. Artık mevsim değişiyor. Dökülmeye yüz tutmuş. Bakın üstteki şeyi görüyor musunuz hattı? Yine böyle bir damar gibi, dal gibi. Yine devam ediyor. Bir yaprak gibi
burada
yamulmuş.
Burada.
Değil mi? Şimdi yani bir de bakın bu canlının bu ortamda olması bir mucizedir. Adeta bu canlı bu ortama değil mi?
Elle
tamamen bravo, elle konulmuş gibidir. Yani bir şuur var burada, bir akıl var. Bu rastlantıyla olamaz. Yani bu rastlantı artık ortadan kalksın. Çok ayıp ediyorlar. Gerçi zaten kimse de inanmıyor artık. Bakın kamuflaj mucizesi, hocamız da söylüyor. Tek başına evrimcileri darmadağın eder. Böyle rastlantıymış, tesadüf. Ne tesadüf ya, insan güler şunu gör. Ya biz insan aklıyla şu hayvanı bulunduğu ortamda seçemiyoruz. Ya bu bir ilim değil mi? Bu bir sanat değil mi? Bu bir eser değil mi? Nasıl inkar edeceğiz bunu? Mümkün değil. Bakın mesela evet. Yani damarlarına kadar ya artık birebir mi olur yani? Bu bir çırçır böceği. E şimdi dediğim gibi birazcık uzak, bunlar büyük resimler. Yani doğal ortamda bir bakın. Hayvan uçmadan veya hareket etmeden sizin bunu tespit etmeniz mümkün değil. Olamaz yani, mümkün değil. Evet. Bir mucize değil daha. Buyurun. Ok olmasa nasıl bulacaksınız? Bakın üstteki oka dikkat edin. Evet tam orası. Ya bahsetmiştik, yaprağın mantar hastalığının deseni olur mu bir böceğin üzerinde ya? Bakın o ona zarar veren bir şey değil. Yani hastalanmış hayvan da bu şekil onda meydana gelmiş değil. Diğer canlı türlerini, yani bu canlının, bu canlıyı avlayacak olan hayvanları kandırmak için bu yapılmış bir taktik, bir strateji.
Yani solmakta olan yaprak böyle oluyor. Evet. O da onun üzerinde solmakta olan bir yaprak görüntüsü veriyor maşallah.
Evet. Bakın bu canlılar da öyle. Rabbimizin sonsuz aklını görmemiz için yaratılmıştır. Buyurun,
artık
bakın.
Okla bile
yok, okla da olmuyor. Bunda okla olmaz. Yani yine ben eminim izleyenlerimiz böyle bayağı bir arıyorlardır ama
evet,
okta sen evet onu da gösterirsen.
Bacakları olan evet, evet. Bu böcek yani, bu normal böcek, artık okla bile hakikaten zor bir şekle girmiş maşallah. Burada da aynı şekilde.
Evet. Bakın yeryüzü Rabbimizin bunun gibi yaratma eserleriyle doludur. Ve bütün eserler haykırarak Rabbimizin varlığını duyuruyorlar bize. Yani bunu artık yani mümkün değil reddetmek. Çok ayıp yani. Cahil olmak lazım veya değil mi? Yani evet. İşte evrimci olmak lazım Allah'ı sevgisin. Onun dışında mümkün değil. Kaldı ki bakın emin olun evrimciler de Allah'a inanıyorlar. Bu çok net. Yani değil mi? Komşuya da anlatsınlarım. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Vicdanları kabul ettiği halde diyor. Gurur ve kibirlenmeden dolayı diyor inkar ettiler diyor. Tam evrimcileri tarif ediyor Yüce Rabbimiz orada. Mümkün değildir Allah'ın yaratma sanatını inkar etmek. Çünkü çaka çaka Allah öyle binlerce değil, değil mi? Milyarlarca eserini yeryüzüne bizim için göndermiş. İster kabul edin ister etmeyin, bu bir gerçektir. Bakın Yüce Rabbimiz Hud suresinin 56. ayetinde şöyle buyuruyor inşallah. Ben gerçekten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Onun alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Muhakkak benim Rabbim dosdoğru bir yol üzerinedir. Yani dosdoğru yolda olanı korumaktadır inşallah.
Evet. Daha yani, detaylı evet, bilgi içinde evet, hocamızın eserlerinden hazırlanmış 800'den fazla internet sitesi var böyle.
Evet.
Hayvanlarda kamuflaj.com sitesine girerlerse evet, daha çok örnekleri var. Evet. Böyle bu şekilde maşallah. Biz evet, sadece az bir kısmını
tabii, evet,
örneklemiş oldu Serdar evet, hocam.
Yani bu hayvanlar bunu yapamaz. Sahip oldukları özellikleri kullanamaz. Çünkü o akla, bilgiye sahip değiller. Bunu unutmayacağız. Evet. Bunların hepsi Rabbimizin yaratma sanatıdır.
Bakın şimdi filmini de gösterelim.
Evet,
Serdar
çok
hocam,
iyi olur. Çok iyi olur. Canlı hareketli olunca.
Çünkü dururken görülmüyor.
Bakın şu anda kaçırdınız mesela. Evet. Var da orada.
Evet.
Burada da var.
Hareket etmeyince
yakınlaşınca
zaten.
Yakınlaşınca fark edeceksiniz.
Görmek. Bakın. Hareketlendi, şimdi ancak seçilebiliyor.
Bunu zaten mümkün değil. Seçemezsiniz. Mantisler değil mi bunlar oktor?
Evet.
Halbuki o bir bitki değil. Hayvan. Ama bitki görünümünde. Bakın suyun, oradaki dalın, yaprağın hepsi rengi var üzerinde. Yani yaşadıkları ortamı da Allah'ın yarattığı çok net. Çünkü içindeki canlıları da ona uyumlu yaratıyor.
Vatan zıvımı falan mı?
Evet, evet.
Kumbal gemiyle.
Evet. Yani tam bulunduğu tabii, yerin şeyini alıyor bakın.
Mesela bu kalemunlar da öyle. Hayvan bulundu biliyorsunuz. Hayvan bulundu ortamın rengine bürünüyor. Bir de fark etmez.
Bu kalemle ilgili bir filmimiz var aslında onu gösterelim.
Çok iyi olur yani. Renk ne olursa olsun. Bu nasıl oluyor? Ya hayvanda bütün renkler var. Bu kimyasal bir reaksiyon. Yani bir kere kimya bilgisi lazım. E şimdi biz bu kalem bunlara oturup evrimci kafayla bakarsak bunlar kimyager mi diyeceğiz?
Şimdi bakın,
kimya bilgisine mi sahip diyeceğiz? Evet, tutması yeterli.
Bakın gözlüğün rengini alıyor. Bu tabii yani çok önemli kimyasal reaksiyonlar da oluyor bu vücudunda. Tabii. Bu böyle ben istediğim de olduğu değil. Allah'ın yaratmasıyla çok kompleks kimyasal reaksiyonlar. Hücrelerin içinde pigmentler var. Onlara da meydana getirilen değişiklikler bu renkleri oluşturuyor. Fakat nereden biliyor nasıl tabii. Ne yapması gerektiğini değil mi? O rengin hangi yani...
Ya rengi nereden biliyor ki?
Evet. Kendi vücudunu görmüyor zaten.
Nasıl fark
ediyor? Vücut nasıl
İşte
fark
bu mucize bu.
Mucize.
Tabii. Bakın. Ve hemen hiç beklemeden, düşünmeden anında alıyor rengi. Doktor hocam şimdi evrimciler seyrediyorsa herhalde bayağı bir bunalmışlar.
Yok tabii yani Allah bilimsel bütün deliller Allah'ın yarattığını ispatlıyor. Yani bu İnşallah. Çok net bir şey. Darwinizm 150 yıldır böyle dünyayı tutan Darwinizm de yerle bir oldu. Maşallah. Ve bilimle yerle bir oldu. Yani bilimi kendilerine bir korunak yapmaya çalıştılar ama bilim boğdu. Darwinizmi evet. Ve materyalizmi evet. Evet. Yerle bir etti.
Evet.
Evet.
Yani evrimin bir kere şunu çok net bilelim. Evrim teorisini savunanların yani yeryüzündeki canlıların tesadüfen olduğunu iddia edenlerin, işte kademelerle kazandıkları özellikleri, işte bugünkü hale getirdiklerini iddia edenlerin, bakın bir tane ilmi, deneylere dayalı, gözleme dayalı delilleri yok. Bir tane. Yani A'dan Z'ye evrim teorisi denilen şey yalan. Çok büyük bir yalan. Ve bu yalanla, değil mi Oktur Hocam? 1,5 asırdır İnsanları uyuttular. Adeta hipnoz ettiler. Yöntem ne biliyor musunuz? Telkin. İşte çevremizdeki her şey tesadüfen olmuştur. Evet. E zaten ilkeldir. Dolayısıyla bir özellikleri de yoktur. Ya siz hayatın işte böyle günlük akış içerisinde sizin hayatın meşgaleleriyle uğraşın. Bunlar da zaten böyle olmuştur deyip telkin ettiler. Hayır öyle olmamıştır. Bu yalandır. Bu yalanı da bundan 30 yıl önce hocamız ortaya çıkardı. Vesile oldu Allah razı olsun. Hayır dedi. Evrim teorisi çok büyük bir yalandır. Yeryüzündeki tüm canlılar gelmiş geçmiş hepsi Allah'ın yaratmasıyla dünyaya gelmişlerdir dedi. Ve bunu ispat etti. Nasıl ispat etti? Evrimcilerin bir tane delili olmazken hocamız sadece sırf fosil konusunda yani paleontoloji, jeoloji ilgilendiren bir bilim dalından tam 350 milyon tane delil koydu. Bakın bir tane de 350 milyonu saymaya kalksanız zaten beceremezsiniz. Bir delil yok, karşısında evet. 350 milyon delil var inşallah.
Şimdi canlıların bu özelliklerini Allah DNA'larında kodlanmış olarak var. Mesela bu bukalemumun renk değiştirme özelliği DNA'sındaki genlerde mevcut. DNA bizim bütün özelliklerimizi kodlayan genetik bilgi. Bunun üzerinde protein kodlayan bölgeler var. Genler tabii insanın ve bütün canlıların bütün özelliklerini içeriyor. Bakın Kur'an'da biliyorsunuz DNA'nın keşfedilmesi 20. yüzyıl değil mi? Kur'an'da 1400 sene önce DNA'ya işaret var ayetlerde. Şimdi bunu görelim. Kur'an'da biliyorsunuz bilimsel mucizeler var. Allah'ın 1400 sene önce gönderdiği Kur'an bilim kitabı değil ama bilimsel mucizeleri var. O dönemde bilinmesi imkan olmayan yüzlerce böyle bu şekilde ki hocamızın Kur'an mucizeleri kitaplarından detaylı bilgi edinebilirler. Bakın. DNA biliyorsunuz deoksiribonükleik asit açılımı DNA kelimesinin D, N, A harfleri açılımı bu şekilde terimi canlılardaki genetik malzemenin kısaltma ifadesidir. Genetik biliminin başlangıcı Mendel isimli bilim adamının 1865 yılındaki genetik yasalarına dayanır. Bilim tarihi için bir dönüm noktası oluşturan bu tarihe yani 1865'e Kur'an'da 18 numaralı Kehf suresinin 65. ayetinde işaret edilmektedir. Şimdi DNA harfleri Arapçada dal, nun ve elif harfleri DNA. Kur'an'da nerelerde yan yana geldiği incelendiğinde en fazla Kehf suresinin 65. ayetinde geçtiği görülür. Altı kırmızıyla çizili olan yerleri görüyorsunuz. Bu ayette DNA harfleri ardı ardına tam 3 defa yan yana yer almaktadır. Kur'an'ın başka hiçbir ayetinde DNA harfleri bu şekilde ardı arda ve çok sayıda geçmez. Bu harflerin yer aldığı ayet numarası 18. surenin 65. ayetidir. Biraz önce gördük, genetik biliminin başlangıç tarihi de 1865'tir. Ayette 3 defa tekrar vardır. Kehf suresinde DNA 7 defa tekrarlanırken RNA'da, yani RNA biliyorsunuz DNA'nın kopyası çıkartılıyor. Onu da RNA deniyor. Ra, Nun ve Elif harfleri Arapçadaki karşılığı 7 defa tekrarlanır. RNA molekülü de DNA gibi genetik yapıyı oluşturan diğer bir moleküldür. Bu da Allah'ın bir mucizesi olarak. Tabii DNA'nın keşfi 20. yüzyıl. RNA, DNA diye bir kavram bilinmiyordu. Hatta DNA ve RNA adını koyan bilim adamları oldu. Yani ilk defa keşfedildiğinde dediler ki işte kimyasal formülü bu. O zaman da DNA harfleri. Fakat bu şunu gösteriyor tabii. DNA yaratanın Allah olduğunu, o bilim adamlarının onu bulduranın ve o ismi koyduranın Allah olduğunu ve Kur'an'ı yaratanın Allah olduğunu gösteriyor. Bu şekilde yüzlerce bilimsel mucize var Kur'an'da.
Evet, şimdi bunlardan bir tanesi de ben doktor hocam anlatayım istersen.
Evet.
Sende olması lazım görüntü.
Bak hemen hazırlıyorum.
Onu bulabilirsen. Oktar'ın dediği gibi Kur'an, tabii şunu unutmamak lazım. Kur'an-ı Kerim çok mucizevi bir kitap. Yani muhkem ayetleri, müteşabih ayetleri, bilimsel konular ki bu çok geniş. Astronomi, fizik, biyoloji, kimya birçok konuda bize 1400 yıl önce Rabbimiz haber vermiş. Biz de bugünün teknolojisiyle ve gelişen bilimle yeni yeni Kur'an'ın bu mucizelerini fark ediyoruz. Yani hiçbir bilimin, hiçbir teknolojinin değil mi Arap dünyasında var olmadığı bir dönemde Allah bu mucizelerden bahsetmiş. Şimdi anlayabiliyoruz. Bakın, şimdi Kur'an'da Ay'a çıkış tarihi de var aslında. Bunu yeni fark ediyor bilim adamları ve daha sonra Kur'an'ı araştıranlar. Evet, bakalım şimdi buradan inceleyelim. Kur'an'da biliyorsunuz Kamer suresi var. Kamer ay demek Türkçesi. Şimdi Kamer kelimesinin Türkçedeki karşılığı ay. Evet. Şimdi ay isimli bu sureden, yani Kamer suresinden Kur'an'ın sonuna kadar tam 389 ayet geçer. Bu şu demek. Siz Ay isimli, yani Kamer suresinden okumaya başladığınızda Kur'an'ın sonuna gelene kadar 1389 ayet okumanız geçer. Gerekli. Bu şu anlama geliyor. Bakın 1389'u yıl olarak kabul edersek hicri takvime göre 1389, miladi takvime göre karşılığı 1969'dur. Yani neyin tarihi bu? Ay'a ilk çıkışın tarihidir. Mesela bu böyle bir tevafuk. Rabbimizin bir mucizesi. Ve bakın yine aynı surenin 5. ayeti Kamer suresinin. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki kovulmuş şeytanı Allah'a sığınırım. Ve ay yarıldı. Şimdi buna bakalım. Bakın ay kelimesinin yanında kullanılan yarıldı şakka. Arapçadaki karşılığı şakka fiilidir. Yarılmak anlamına gelir. Bu kelime aynı zamanda toprağın yarılması veya kazılması anlamlarında da kullanılıyor. Bakın Apollo 11 uzay aracı Ay'a giden bir araçtı. Ve ne yaptı? Ay'a gitti. Ay'dan bir parça böyle farklı şeyde topraklar aldı ve dünyaya döndü. İşte bakın bu şakka fiili Apollo 11 uzay aracının Ay'a gitmesiyle zuhur etti. Ay'ın böyle yüzeyinden bir parça aldılar. Bir parça oradan, bir parça oradan. Tam mutabık bir şekilde ne dedi? Toprağın yarılması veya kazılması. İşte aynısı oldu 1969 yılında. Bu da yine Kur'an-ı Kerim'in tabii binlerce, yani sayısız mucizelerinden bir tanesidir. Tabii bu bizi heyecanlandırıyor, şevklendiriyor değil mi? Yani bunlar iman edenlerin heyecanını arttıran şeyler ve Kur'an'ın hak bir kitap olduğu ve Allah katından indirildiğini, yani Yüce Rabbimizin sözü olduğunu ispat eden sayısız delilden sadece birkaç tanesi bunlar inşallah.
Evet. O zaman şöyle devam edelim. Şimdi biliyorsunuz insanların bir kısmı hiç ölmeyecekmiş gibi hayatlarını öyle bir tarzda yaşıyorlar. Halbuki insanın ne için yaşadığını, neden dünyada olduğunu düşünmesi gerekir. Yani bu şekilde günlerini geçiren insanlar var. Biz dünyaya böyle amaçsızca gün geçirmek, yemek yemek sadece, işte seyahat etmek, ev kurmak, yaşamak amacıyla gelmedik. Toplantılara katılmak, gece toplantılarına katılmak, gezmek, tek amaç bu olamaz zaten. Her şeyin bir amacı olduğuna göre dünyanın yaratılmasında bir amacı olmuş olması gerekir. Allah bunu Kur'an'da bize bildiriyor. Biz Allah'a kulluk etmek için burada bulunuyoruz. Dünya hayatı da çok kısadır. Yani hakikaten insan, herkes bilir bunu böyle. Birkaç on yıllık süre içerisinde hemen yaşlılık başlar. Ondan sonraki 1-2-10 yıllık, 3-10 yıllık süre içerisinde de insanın canı alınır ve ölüm gerçekleşir. İnsanın bunları sık sık düşünmesi, hatta bu en önemli bir konu haline geliyor. Çünkü hayat bu kadar sınırlı ve sonlu olduğuna göre, bir amacı olduğuna göre o amacı yaşaması gerekiyor. Yani yoksa sadece gezmek, eğlenmek, toplantılara katılmak olamaz insanın. Tabii insanın bazı planları oluyor hayat içerisinde. İşte okulu bitireyim, şunu yapayım, şu işe gireyim gibi böyle vesaire, ama bu planlar hiçbir şekilde gerçekleşemeyebilir. Böyle bir ihtimal var. Ama mutlak olan bir şey var. O da ölümdür. İnsanın ölümü düşünmesi, dünya hayatının geçiciliğini düşünmesi son derece önemlidir. Mesela planlar yapan bir insan, üniversiteye girdiğinde, üniversitede okurken, işte iş sahibi olmayı planlarken, aile kurmayı planlarken, bazen beyin damarlarından minnacık bir damarda meydana gelen bir çatlama, bir kanama insanın bütün hayatını alt üst edebiliyor. Bütün hayatını değiştirebiliyor. Ya da holding patronu olan, iş sahibi olan bir insan düşünelim. Küçücük bir damarında, kalbinde meydana gelen bir rahatsızlık yine bütün hayatın akışını veya bir yerinde çıkan bir kanser etkileyebiliyor. Bir trafik kazası, bir sakatlanma, değil mi? Bir yeri yanıyor mesela, yüzü yanıyor. Geçtiğimiz günlerde bir yüz nakli ameliyatı oldu. Dün galiba zannediyorum. İspanyalı galiba bir çocuğa yüz nakli yapmışlar. Hiç ummadığı, beklemediği bir anda gençken, değil mi? Yüzünde, evet, av tüfeğiyle vurulmuş galiba yüzünden. Ve ameliyat olmak zorunda kalmış. Ameliyatla bile ortaya çıkan görüntüyü hep birlikte gördük. Çok ibretlik. Yani Allah dilediği anda insanın tabii kaderle yaratılıyor. Daha doğrusu insanın hiç beklemediği bir anda bütün hayatı birdenbire değişebiliyor bu şekilde. Şimdi onunla ilgili kısa bir filmimiz var. Hocamızın Dünya Hayatının Gerçeği filminden hazırlandı. Bakın şimdi onu seyredelim. Çok ibretlik görüntüler var burada herkes açısından.
Kendimiz Üniversitesi'nde hukuk öğrencisi olan Jeremy Kahn'ın geleceğine yönelik büyük planları vardı. Ancak bir gün profesörünün odasında çalışırken aniden fenalaştı ve yere yıkıldı. Hemen hastaneye kaldırıldı. Beyin damarlarından biri yırtılmıştı ve ağır bir beyin kanaması geçiriyordu. Doktorlar onu hemen ameliyata aldılar. Ancak beyninde ağır bir hasar meydana geldi. Ve kısa sürede hafızasını tümüyle yitirdi. Akademik kariyeri ve avukat olma hayalleri tamamen sona erdi. Artık gördüğü ve duyduğu her şeyi 5 dakika sonra tümüyle unutuyordu. Bu yüzden yaptığı her şeyi TB kaydetmek zorundaydı. Öyle ki 5 dakika önce yemek yiyip yemediğini bile hatırlamak için TB'ndeki kaydı tekrar dinlemesi gerekiyordu. Gelecekte başarılı bir avukat olmayı planlarken bir anda 5 dakika önce ne yaptığını dahi hatırlayamayacak kadar aciz, yardıma ve bakıma muhtaç bir insan oldu. Bu resim Henry Döletmüller isimli 21 yaşındaki bir gence ait. Bu resmin çekildiği yıllardan başarılı bir üniversite öğrencisiydi. 42 yaşına bastığında 2 çocuk sahibi, başarılı bir iş adamıyken bir sabah yüzünde bir uyuşukluk hisseder. Doktora başvurduğunda yüzünün sol tarafının kanser olduğunu öğrenir. ve kısa bir süre içinde kanser, sol gözünü tümüyle kaplar. Ekranda gördüğünüz Japon asıllı Toshiko Sozaki ise başarılı bir iş kadınıydı. Mutlu bir evliliği vardı. Ancak bir gün geçirdiği bir rahatsızlık sonucunda beyninin bir bölümünde önemli bir hasar meydana geldi. Bir gün önce gururlu ve zengin bir iş kadınıyken bu hastalıktan sonra zeka özürlü bir insan oldu. En basit ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak bir duruma düştü. Hafızasını tümüyle yitirdiği için uğrunda bütün ömrü boyunca çalıştığı kariyerinin kendisi için bir anlamı kalmadı. Bu gerçekten karşısında insan, dünyaya bağlılığının ne derece anlamsız olduğunu düşünmelidir. Anlamalıdır ki sahip olduğu şeyler aslında denenmesi için geçici olarak kendisine verilmiştir. İnsanı yaratan Allah'tır ve onu tüm tehlikelerden koruyan da yalnızca O'dur. Allah dilerse hastalık verir ve aczini hatırlatacak eksiklikleri insan bedeninde yaratır. Çünkü dünya Allah'ın yarattığı bir imtihan yeridir. Bu imtihan yerinde Allah'ın rızasına uygun davrananlar, O'nun emrettiği gibi güzel ahlak gösterenler, sonsuza kadar cennette yaşamaya hak kazanacaklardır. Büyüklenenler ve birkaç on yıllık dünya hayatını sonsuz hayatına tercih edenlerse, dünyada da ahirette de eksikliklerden, acizliklerden ve sıkıntılardan kurtulamayacaklardır.
Evet, çok açık bir gerçek bu inşallah. Dünya hayatının geçiciliği, dünyayı kaptırmak kendini son derece akılsızca ve cahilce bir tutum. Allah'ın bir amaç uğruna yarattığı çok açık dünya hayatını. O da kulluk etmek üzere yaratılmış, imtihan yeri dünya. Ve sonsuz ahiret hayatı var. Yani birkaç on yıllık bir dünya hayatı ve sonsuz ahiret hayatı düşünüldüğünde dünya hayatının en ufak bir hükmünün olmadığını görüyoruz. Yani sonsuzlukta 60-70 yılın hiçbir hükmü yok. Bakın şöyle anlatılabilir sonsuzluk. 100 trilyon yıl yaşıyorsunuz, daha başlamamış oluyor. 100 katrilyon yıl yaşamış oluyorsunuz, yine daha başlamamış oluyor. Öyle bir sonsuz hayat. Dünya hayatı ise 60-70-80 ortalama yıllık bir dünya hayatı. O da o kadar yaşarsanız. Hocamız bir örnekle tarif etmişti bunu. Çok güzel bir örnek hatırlıyorum. Demişti ki mesela bir yolculuk yapıyorsunuz otobüsle giderken işte mola verilen yerler var biliyorsunuz çay kahve içmek için. Orada duruyorsunuz. Kimse orada kafayı o çay kahve yapılan yere takmaz değil mi? Biraz sonra otobüse binip gidecektir. Yani gideceği yer tamamen farklıdır. Orada çok kısa bir süre bulunacağını bilir. Oradaki masalar, sandalyelere tutup da yani insan kafayı takmaz. Ya da oradaki ortamdaki herhangi bir şeye. Çünkü birazdan ayrılacağının bilincindedir. İşte dünya hayatı böyle bir yerdir. Yani çok kısa süre insanın durduğu, misafir olduğu bir anlamda bir yer. Dolayısıyla buraya kafa takmanın hiçbir manası yok. Allah'ın kulluk etmek üzere yarattığını bilen bir insan ona göre yaşar. Burada gördüğümüz örneklerde de bakın gencecik insanlar değil mi? Son derece bir istikballe ilgili planları varken, işte üniversitelerde okurken ya da iş kadınıyken başına gelen bir hastalık ne kadar acizliğini hatırlatıyor işte. İnsan o kadar aciz yaratılmıştır.
İnşallah.
İnşallah.
Şimdi bu tabii filmi izlerken şöyle olmamalı. Yani bir olay vuku bulmuş. İşte bir adam değil mi hastalanmış işte bayağı bir tahribat olmuş veya bir kadın çok zenginmiş işte hastalığa yakalanmış çok bir mazlum bir hale gelmiş gibi değil. Bu her an herkesin başına gelebilecek bir şey. Yani zaten öyle olmuyor mu? Mesela değil mi gayet sağlıklıyken kendisi çok zinde, çok genç, çok diri, çok sportman hatta hissettiğiniz bir anda doktora bir gidiyorsunuz, bir muayene oluyorsunuz, bir rapor geliyor kanser. Nasıl kanser? İşte her yere yayılmış. Buyurun. Yani bu hep herkes için geçerli bu durum. Ve herkes Ama öyle ama böyle bir sebepten dolayı mutlaka ölecek. Yani bunu unutmamak lazım. Ve öldükten sonra bir hayat var. Ahiret hayatı var. Herkes yaptığının karşılığını orada görecek. Ya bu konu çok net. Bu filmden bunu anlayıp ona göre kendimize de ibret almamız çok güzel olur inşallah.
İnşallah. Ne kadar vaktimiz var? 5 dakikamız kalmış. O zaman dünkü ilanı okuyacaktım ama demek ki vaktimiz kalmamış oluyor. Sevimli canlılar var. Onları gösterelim mi?
Tamam,
çok güzel olur. Canlılar. Annesinin sırtına binmiş. Orada gezen bakışlar da çok sevimli. Bu da mışıl mışıl annesinin kucağında uyuyor. Maşallah bakın ne kadar güzel bir yaratılış var. Simetrik, son derece oranlı, altın oranlı yaratılış ve renklere de dikkat edelim.
Bu renkler izleyenin de hoşuna gidiyor Oktar. Bu da çok değişik değil mi? Yani uyum içinde yaratandır diyor ya yani inşallah Yüce Rabbimiz buyuruyor. Yani mesela bakıyoruz bizim içimiz ferahlıyor. Bitkinin bundan haberi yok. Yani o renkten o zevk almıyor. Yani onun alakası yok o rengin. Bizim için yaratıldığı çok belli yani inşallah.
İnşallah. Ailece şey bozarmış.
Hoşlandı çok güzel.
Ya bunların sevinci maşallah.
Bunların cennette de olacağını söylemişti değil mi hocamız?
Evet inşallah. İnşallah.
Sevimli canlıların. Orada gönlümüzce sevebileceğiz herhalde burada.
Evet inşallah. Hakikaten Allah'ın munis sanatının tecellileri çok sevimli yaratıyor Allah böyle insanın sevgisini ve merhametini uyandırıyor. Maşallah. Hocamız söylemiş bunların masumlukları değil mi? Böyle çok hoşuna gidiyor insanın. Yüzlerindeki şu masum ifade.
Ve insanda merhamet hissi meydana evet. getiriyormuş. O da çok büyük mucize yani.
Evet.
Aslan.
Kaplan köpek dostluğu. Bu da çok güzel.
İnşallah renkler çok güzel.
Şaşkın şaşkın bakıyor. Mesela bunların da yüzlerinde altın oran var.
Evet.
İnsanlarda da var, kaplanlarda var, bütün canlılarda var böyle kozalaklarda, çiçeklerde.
Mona Lisa'nın tablosunda.
Mona Lisa evet.
Tabii, tabii.
Evet.
Çok doğru.
Ne kadar maşallah. Güzel renkler maşallah. Çok güzel. Bunların tabii kokuları da güzel oluyor. Hem görüntüleri güzel hem kokuları yani şey demişti hocamız hatırlatmıştı. Tozun toprağın içinde yaşıyorlar normalde. Hani insanı bıraksanız ne kadar bir kirleniyor. İnsana Allah özel acizlikleri özel olarak veriyor. Bitkilerde bu olmuyor mesela. Pırıl pırıllar hep. Tertemizler. O tozun toprağın içinde evet, yaşamasına maalesef. Rağmen parfüm gibi kokuyorlar. Mesela insan öyle olmuyor. Bakımsız olduğu zaman kötü kokuyor insan. Değil mi? Hemen kirleniyor. Dayanamıyor zaten dışarıda yaşamaya. Bakın hep evet. özel acizlikleri var ki dünyaya kapılmasın diye insan o şekilde yaratılmış özel olarak.
Maşallah.
Gözler. Masmavi. Da çok sevimli.
İyi doğmuş.
İnsan böyle burnunu koparır bunu yani severken.
Çok heybetli değil mi?
Evet.
Hazreti Süleyman değil mi inşallah evet. atlara bayağı Kur'an'da sevgi duyuyor.
Dikkat çekiliyor zaten. Evet.
Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz.